bugünkü Türkiye değerlendirmesine. Son günlerde Türkiye'de en çok tartışılan yasa önerisiyle başlayalım. En sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da devreye girdi. Erken yaşta evlendirilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemeye yönelik söylemlerde bulundu. Mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin hükümetin toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum dedi. Son dakikada ajanslara düşen habere göre. Bu konu toplumda cinsel istismar yasasındaki düzenleme önergesi olarak da adlandırılıyor ve çok büyük tepki çekti çeşitli kesimlerden muhalefetin yanı sıra. Bununla ilgili olarak sizin görüşlerinizi almak istiyorum.
Olay tamamen kilitlenmiş durumda. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi veyahut CHP arasında bir mutabakat sağlanmamış durumda. Aslında öğleden sonra bazı gelişmeler oldu. AK Parti'den Grup Başkan Vekili Mustafa İltaş hem CHP Grup Başkan Vekili Sayın Gökü hem de MHP Grup Başkan Vekilini aradı. Bu konuda bir önerilerin olup olmadığını sordu. Her iki partide yani hem CHP hem de Milliyetçi Hareket Partisi bu yasayı geri çekmenin dışında bir yol olmadığını söyledi iktidar partisine. İktidar partisi de buna karşılık olarak yasanın salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine öğleden sonra getirileceğini söyledi. Şimdi burada bakıldığı zaman altının çizilmesi gereken bir şey var. Bir defa bu yasayla tecavüzcülerin affedilmesi söz konusu değil. Erken yaşta evlenmesinden ötürü doğan ve çocuklarını göremeyen yaklaşık 3000 ailenin buluşturulması hedefleniyordu. Ama burada şöyle de bir şey söylenebilir. Bu yasa topluma çok iyi anlatılamadı. Bu yasayla ilgili daha meclise getirilmeden önce muhalefet partileriyle çok iyi bir aslında zemin yoklaması da yapılamadı. Dolayısıyla bu eleştirileri bir tarafa koyacak olursak ama diğer taraftan tecavüzcüler affediliyor.
Çocuk istismarcıları affediliyor ya da çocuk istismarcıları istismar ettikleri kişiyle evlendikleri takdirde cezaları ertelenecektir şeklinde maddeler olduğu iddia ediliyor. Ve bir de muhalefet işte hem CHP hem MHP biz kandırıldık dediler en son meclisteki görüşmelerden sonra. Yani bize söylenen bu değildi, farklı bir şey ortaya çıkartıldı şeklinde iddiaları var.
Bunu çok net bir şekilde hem size hem de Avustralya'daki sevgili dinleyicilerimize de hatırlatmak gerekiyor. Bu yasayla ilgili aslında kapsamı çerçevesinde yaklaşık 3500 küsur civarında ailenin çocuklarını göremeyen ve erken yaşta evlendirilmesi dolayısıyla ceza alması nedeniyle bu 3500 kişinin mağduriyetinin giderilmesi hedeflenmişti.
Sadece çocuk yaşta evlendirilenlerin mağduriyeti mi yoksa istismardan dolayı, cinsel istismardan dolayı hapis yatmakta olanların da affedilmesi söz konusu mu bu yasayla?
Kesinlikle. Bakın bütün yasayla ilgili hem Adalet Bakanı dün bizdeydi, bunun detaylarını da sordum. Kesinlikle ve kesinlikle bunu çok net bir şekilde şöyle aslında tanımlayalım. Tecavüzcülerin affı diye bir şey söz konusu değil. Burada işte tecavüz etmiş, işte evlenirse affedilecekmiş gibi bir şey de kesinlikle söz konusu değil. Sadece ve sadece işte 3500 ailenin birleştirilmesi ve o aileyle ilgili yani koca dediğimiz insanların hapiste olması nedeniyle çocuklarını görmesi ve bu şekilde bir düzenlemenin yapılması.
Peki bu kadar sadece bu kapsamda olsaydı neden bu kadar kadın derneği ya da işte kader de dahil olmak üzere sosyal içerikli dernekler, sivil toplum kuruluşları bu kadar ayağa kalktılar? Neden peki bu kadar büyük tepki çekti bu yasa? Bu kadar sadece burada çocuklarla, çocuk yaşta evlendirilenlerle ilgili
şey
olsaydı?
Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında burada tepki çeken şey şu Tanju Bey. Bundan sonra bu tip olaylarda yani küçük yaşta evlendirilmenin aslında yolu açılıyor, önü açılıyor. Bu kanuni hale getiriliyor şeklindeki itirazdan dolayı, bu endişeden dolayı oldu. Ben size bütün hani kanuna çok hakim olduğum için çok net bir şekilde konuşuyorum. Bu da şu şekilde sınırlandırılabilir. Bundan sonrası değil de bu dediğimiz sadece 3500 mağduru kapsayacak şekilde de düzenlenebilir ki o yönde de iktidar partisinde bir hareket var.
Baskı var muhalefetten. Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi aynı şeyi söylediler. Yani biz bir önerge vermeyeceğiz. Evet. Sizin önergenizi tartışacağız ama önergenizi değiştirin diyorlar.
Evet, aynen öyle. Önergenizi değiştirin. Zaten önergenin değiştirileceği ve özellikle bundan sonraki bu yönde uygulamaları aslında cazip hale getirmek veya kanuni hale getirmek değil de sadece o geçmişe dönelik bu 3500 kişinin mağduriyetin giderilmesi yönünde bir değişikliğin yapılması planlanıyor. Hepsini yarın göreceğiz ama ben size fikrimi de söyleyeyim. Hani aldığım içerideki izlenim şu. Yarın bu yasa gelmeyebilir. Gelmeyebilir derken hani çok kesin konuşmak istemiyorum. Bu yönde tartışmalar var kulislerde özellikle. Çünkü çok iyi anlatılamaması ve muhalefetin de aslında bir siyaset yapılıyor. Burada tecavüzcüler affediliyor şeklinde özellikle hem Artvin'de CHP'nin harekete geçmesi hem de Antalya'da il başkanlıkların düzenlediği sokak eylemlerinde bir nevi sokağın harekete geçirilme çabasını da gördük burada. Ama burada söylemek istediğimiz şey şu, bütün bu tartışmaların ışığında bu düzenlemeyle ilgili atılacak adım sonraki günlere bırakılabilir. Ama burada iktidar partisini eleştirmek tamam ama hani tecavüzcüleri iktidar partisi affediyor demek çok ağır bir eleştiri oldu. Hani bunun da altını çizmek istiyorum. Tabii ki bundan sonra bunun kanuni hale getirilmesi veya işte küçük yaştaki kızların evlendirilmelerinin önünün açılması yönündeki eleştirilere tamam katılınabilir. Evet bu olabilir. Ama iktidar partisi bunu da düzelteceğini ve bu yönde bundan sonrasına yönelik yapılacak uygulamalara herhangi bir cazibiyet getirmeyeceğini de altını çizdi. Ama en büyük eleştiriyi ben şu şekilde getirebilirim İktidar Partisi'ne. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağında hem özellikle İktidar Partisi'nin kanın milletvekilleri bu olayı kamuoyuna çok iyi anlatamadılar. Dolayısıyla İktidar Partisi'nin yanı sıra muhalefetin tecavüzcüler affediliyor söylemi ne yazık ki ön plana çıktı ama bunun altını çizmek gerekirse bu çok doğru bir söylem değil. Kulislerden aldığım bilgi de bunun aslında ertelenebileceği yolunda hep beraber göreceğiz ne olacağını.
Gelelim Türkiye'deki ekonomik gelişmelere, ticari gelişmelere. Bugünlerde Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nin Türkiye'deki MÜSİAD olarak bilinen, kısaltılmış adıyla MÜSİAD olarak bilinen derneğin başkan ve başkanla birlikte kalabalık bir heyet bugünlerde Avustralya'da MÜSİAD Avustralya'nın açılışı için burada bulunuyorlar. Türkiye'nin ekonomik durumunu tenkit edenler de var. Şu anda Türkiye'deki ekonomik konularda bazı sorunlar yaşandığı, işsizliğin arttığı şeklinde eleştiriler var. Ancak bunun yanı sıra hayır ekonomik konularda hiçbir sorun yok, ekonomi iyi gidiyor dediği şeklinde haberler de var. Genelde Türk ekonomisine baktığımızda turizmde bir zorluk yaşadık. Ekonomide de aynı problemler yaşanıyor mu? Özellikle son olaylardan sonra Türkiye'deki yabancı sermaye ya da Türkiye'ye gelen yabancı parada bir azalma var mı? Yabancı sermayenin durumu nedir? Türkiye'deki yatırımların gidişatı nedir? Kısaca bir ekonomik görüş alsam sizden.
Bir çerçeve çizelim aslında bakıldığı zaman ama öncelikle sizin söylediğiniz konu çok önemli. MÜSİAD'ın Avustralya'ya yaptığı çıkartma aslında Türk iş adamlarının burada bu uzak ülkede bulunmaları, var olmaları, şube açmaları ve özellikle de ihracat ve ithalat anlamında zaten biliyorsunuz öncü birliklerdir. Ekonomiyle bir ülkeye girerseniz ilişkilerinizi geliştirirsiniz. Bu anlamda özellikle Asya ve Pasifik ülkelerine yönelik bu hamlenin çok yerinde olduğunu, geç kalmış bir hamle olduğunun altını çizmek gerekiyor.
Hemen şunu da ekleyeyim bu arada. DEİK olarak bilinen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Avustralya-Türkiye Ekonomik İlişkiler Başkanı da buradaydı geçtiğimiz günlerde. Kendileriyle bir röportaj yaptık. Yani bugünlerde Türkiye-Avustralya ticari ilişkilerinde bir hareketlenme var.
Evet, yani bunun çok bu çok önemli. Şunun için önemli Tanju Bey, ihracatın çeşitlendirilmesi. Bakıyorsunuz Avrupa Birliği'ndeki kriz veya işte Orta Doğu'daki kriz, Irak, Suriye'de devam eden savaş. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bölgenin dışına Rusya ile işte uçak olayından sonra yaşanan olayları hep beraber yaşadık, sizle konuştuk defalarca. Dolayısıyla bu bölgenin dışında Türkiye'nin mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordu. Bir taraftan Afrika'ya açılım ciddi bir şekilde, bir taraftan da hem Avustralya hem de Yeni Zelanda ve Asya Pasifik ülkelerine yönelik yeni bir retoriğin ortaya çıkmış olması, bu ihracatın çeşitlendirilmesi anlamında aslında takdire şayan bir gelişme. Tekrar ediyorum, geç kalmış da bir gelişme. Dolayısıyla Avustralya büyük bir pazar ve aslında uzak olmasına rağmen bence yakın iki ülke, yapılacak çok işin olduğu ve Türkiye'nin özellikle sepetine eklemesi gereken ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla bu hamleyi bir defa olumlu buluyorum. Diğer konuya gelince ekonomideki genel parametrelere baktığımız zaman, yani genel rakamlara baktığımız zaman İşte bunların arasında enflasyon, döviz fiyatları, ihracat, ithalat, sizin demin söylediğiniz işsizlik konusu ve diğer ana parametrelere baktığımız zaman işte iddia edildiği gibi ki bazı özellikle internet sitelerinde bir ekonomik krizden bahsediliyor. Şu an için bunu söylemek mümkün değil. Sanayide çarkların yavaşlamaması, sanayiye yönelik, üretime yönelik aslında en önemli veri bize krizi gösterir veya krizde olmadığımızı gösterir. Dolayısıyla çarkların bir defa dönmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bize aslında böyle bir krizin olmadığını şimdilik gösteriyor. Tabii hem Avrupa Birliği'nde devam eden kriz, işte Trump'ın seçilmesi, işte Brexit sonrasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, ardından Trump'ın işte dış politik hamlelerinden tutun da birçok olayla ilgili yaptığı açıklamalar, doların fiyatı, yalının işte faizin artırılmasına yönelik verdiği demecin ardından
Dolarda büyük bir yükseliş oldu tabii bu arada bunlarla ilgili olarak değil mi?
Tabii yani bu bakıldığı zaman Avrupa Birliği yani Euro dolar karşısında yine son 18 ayın en düşük en zayıf noktasına geldi. Yani dolar hem Euro hem diğer ana para birimleri karşısında değer kazandı ve en çok değeri de gelişmekte olan ülkeler para birimleri karşısında elde etti. Bunlardan bir tanesi de Türk lirası. Şimdi 3.42'leri kadar gördü. Şu an son rakama baktığımız zaman şu an itibariyle Türkiye'de dolar işte 3.37 küsur civarından alınıp satılıyor. Tabii 3.20'lerden bir anda bu rakamlara gelmesi aslında ciddi bir sıkıntı. Çünkü Türkiye ihracatını dolarla, ithalatını da euro ile yapıyor. Hani bunun da altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla bu parametreler yani doların fiyatı tabii ki ekonomiyi etkileyen parametre.
Borçhanesini de tabii etkiliyor.
En önemli olardan bir tanesi bu. Yani bir taraftan ihracat rakamınız artıyor gibi görünüyor Türk lirası karşısında ama borç rakamınız da dediğiniz gibi dolar bazında borçlandığınız için bu rakamı da yukarı çekiyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bu olayın aslında çok kısa süre içerisinde tekrar eski rakamlara yani 320'lere çekileceğini beklememek gerekiyor. Öyle görülüyor ki başkanlık seçimlerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında bazı hareketliliklerin olacağını da çok net bir şekilde öngörebiliriz. Dolayısıyla doların fiyatının daha fazla çıkmaması anlamında bazı tedbirler alınıyor. Önceki gün Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı. Bununla yetinilmedi. Şimdi tekrar önümüzdeki saatlerde tekrar ikinci olarak toplanacak. Buradaki ana hedef de dolar fiyatını nasıl daha fazla yukarı çıkmasını, bundan daha yukarıya çıkmasını önleriz olacak. Ama burada hemen şunu hatırlatmak gerekiyor. Gözler Merkez Bankası'nın çekeceği silahlara çevrilmişti. Bana soracak olursanız bu silahların arasında yeni bir faiz artırımı var mı? Size cevabını çok net bir şekilde söylerim. Oradaki radikal adımlar devam edecek ve Merkez Bankası önümüzdeki dönemde herhangi bir faiz artırımına gitmeyeceğini de çok net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Burada bu ekonomi etrafında tartışılan olay aslında diğer demin saydığım o ana parametrelerin dışında sadece dövizdeki hareketlilik üzerine yoğunlaşmış durumda. Göreceğiz. Bu konuda alınacak tedbirler var. Burada Merkez Bankası ne kadar piyasaya dolar sürecek hep beraber göreceğiz ama öyle görülüyor ki daha fazla çıkmaması önünde alınacak önlemler ve alınan önlemler aslında bir sonuç getirmiş ki 3.40'ların üzerine çok fazla gelemedi. Herhalde 3.35'lerde sabitlenir gibi geliyor ama diğer parametrelere baktığımız zaman çarkların döndüğünü, ihracat, ithalatta çok ciddi sıkıntı, dış ticaret dengesinde ciddi bir sıkıntının yaşanmadığını görüyoruz. İşsizlik rakamlarına gelince orada ufak oynamalar var ama çok radikal değişikliklerin olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla ekonomi işte 2016'nın son aylarına girdiğimiz durumda yani çok ciddi bir sıkıntı çıkartacak gibi görünmüyor ama ekonomi yönetimi de bütün aslında bu olayların üzerine odaklanmış durumda. Ki Türkiye çok büyükte bir 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de önemli bir virajı da döndü. Bunu da bu gelişmelerin verisine mutlaka ve mutlaka koymamız gerekiyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye'nin bu şekilde yoluna devam ediyor olması bile gerçekten takdire şayan tecrübe.
Cumhurbaşkanının Türkiye'nin Şangay Beşlisi'ne katılabileceği ya da katılmasına yönelik söylediklerine gelen tepkilerle ilgili konuşalım. Rusya'dan, Çin'den ki Şangay Beşlisi'nin önemli ülkeleri bunlar. Bunun yanı sıra bir de Türkiye'nin alternatifi durumuna mı geldi Şangay Beşlisi diye sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nin karşısında Avrupa Birliği'nden dönüp Şangay Beşlisi'ne doğru mu bir eğilim var, bir yönelim var? Bunu size sormak istiyorum.
öyle bir yönelim olduğunu düşünmüyorum ben, ama şunu çok net bir şekilde, şimdi bakıldığı zaman 60 yıldır kapıda bekletilen bir Türkiye, işte başlıkların açıldığı ama bir türlü kapanmadığı, müzakerelerin bu şekilde devam ettiği, işte mültecilere yönelik 3 milyar euronun, ikinci 3 milyar eurodan bahsedilirken ilk 3 milyar euronun bile serbest bırakılmadığı ve aslında çok net bir şekilde Avrupa'da başta Merkel olmak üzere aslında Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği ülkesi olamayacak yönündeki açıklamalar. Bu çok çok çok uzun yıllar sürecek, hatta çok komik bir şekilde 1000 yılı bile bulabilir diyen Avrupalı siyasetçilerin açıklamalarına bakılacak olursa, hani burada bir aslında aldatmaca var. Burada Türkiye'nin yaptığı, bunu bir netleştirelim. Yani siz bizi almayacak mısınız? Almayacaksınız. O zaman ne yapacağız biz bu konuyu? Hani burada çok ciddi bir haksızlıktan bir defa bahsetmek mümkün. Ki işte bu haksızlık nedeniyle de işte %80'lerde olan 2000'li yılların başında Avrupa Birliği'ne destek oranının Tanju Bey öyle bir gerilediğini, şu an %20'lerin bile altına girdiğini düşünüyoruz. Bugün bir referandum yapılsa Avrupa Birliği'ne girmeyelim, aynı Brexit'teki benzer bir oylamayla da Ankara'da karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ama şu çıpayı da, yani hem Maastricht kriterleri hem de işte Roma, yani Avrupa Birliği'nin işte o insani, demokratik değerlerinin ne Türkiye'nin yükseltilmesi konusunda, o çıpa her zaman duracaktır. Yani sonuçta Türkiye'nin hedefi olacaktır. Bu yönden bakıldığında Türkiye bu aldatılmışlığın giderilmesi anlamında Avrupa Birliği'ne bir ders vermeyi istiyor. Zaten Şangay Beşlisi'nin Azerbaycan ve Ermenistan'la birlikte gözlemci 3 üye ülkesinden bir tanesi. Bakıldığı zaman hem ekonomik parametreler anlamında hem de siyasi parametreler anlamında Avrupa Birliği'nin alternatifi Şangay Beşlisi değildir. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Tabii ki Türkiye'de bir siyaset izliyor. Burada Avrupa Birliği'ni bu tip açıklamalarla sıkıştırmaya çalışıyor. Diğer yandan sadece bununla kalmıyor. İşte mülteci anlaşmasını iptal ederiz diyor. Eğer siz vize serbestiyetini yerine getirmezseniz ne zaman kadar? O yönde de bir süre verdi, yılbaşına kadar. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne, daha doğrusu Avrupa Birliği derken de Almanya'ya çok net bir şekilde şu mesajı gönderiyor. Beni artık bundan sonra kandıramazsınız. Parmağını sallayarak otur Türkiye, parmağını sallayarak kalk Türkiye diyeceğiniz bir ülke değiliz. Eğer bunları bizle görüşmek istiyorsanız bundan sonra bize takvim verirsiniz. Her şey takvime bağlı gider. Dolayısıyla ne siz bizi ne biz sizi kandıralım demeye çalışıyor. Bu da Şangay Beşlisi de siyasi argüman olarak kullanılanlardan bir tanesi. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Türkiye bulunduğu konum itibariyle dünyanın birçok ülkesinde ve birçok bölgesiyle işbirliği yapabilen bir ülke. Dolayısıyla Şangay Beşlisi'ne üye olabilir mi? Evet, olabilir. Bunu bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor ki bu çeşitlendirmenin önemine vurgu yapmak için. Ha, şu tartışmalar doğdu. Eğer Türkiye Şangay Beşlisi'ne üye olursa NATO'dan çıkmak zorunda mı kalır? Avrupa Birliği ile müzakereleri durmak zorunda mı kalır? Bakıldığı zaman böyle bir gereklilik, böyle bir zorunluluğun olmadığını düşünmek gerekiyor. Ama burada Trump sonrasında aslında çok ciddi gelişmelerin yaşanacağını da hatırlatmak gerekiyor. Bakıldığı zaman işte hep aldatılmış, yani YPG ve PYD'ye verilen destek. Bakın Tanju Bey, size bir şey söyleyeyim. Türkiye şu an neredeyse 2800 kilometre karelik alanı kontrol altında tutuyor. İnsanlar, Türkiye'ye gelen insanlar bölgelere geri dönüyor.
Suriye'den bahsediyorsunuz değil mi? Suriye'deki bölgelerden bahsediyorsunuz.
Aynen öyle. Ama bir taraftan da Tanju Bey şu oluyor. Bakın, bir hafta aranın ardından ancak Türk savaş uçakları havalanabildi. Ve iki gündür hem PYD hem de DAEŞ hedeflerini vuruyor. Burada da aslında bazı sıkıntılar var. Yani Türkiye bir taraftan Başika'daki varlığını koruyarak Musul ve Tel Afer bölgesinde, Türkmen bölgesinde oldu bittilere izin vermiyor. Bir taraftan Suriye'de çok ciddi büyük bir harekat gerçekleştiriyor. Diğer taraftan uçakları, işte S-400 füzeleri Türk F-16'larına kilitleniyor. Bu konuyu çözmek için Moskova ile bir telefon diplomasisi ciddi bir şekilde devam ediyor. Çünkü hava harekatları kesildiği zaman Fırat Kalkanı'nın geleceği tehlikeye giriyor ve duraksamaya başlıyor bu harekat. Dolayısıyla hava harekatlarının hiçbir şekilde duraksamaması lazım. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile sahada çok ciddi bir savaş veriyor. PYD ve YPG'ye verilen desteğin önüne geçmeye çalışıyor. Bir taraftan Membiş'te biz çekiliyoruz aldatmacasıyla karşı karşıya kalan bir Türkiye var. Dolayısıyla içeride çok ciddi bir terör operasyonları bir yandan da devam ediyor. Diğer taraftan Trump'ın seçilmesi, işte bütün bu Şangay Beşisi Avrupa Birliği olayı, hani bakıldığı zaman çok fazla hareketli hedefle aynı anda savaşabilen veyahut işte bunlara karşı yeni argümanlar, yeni retorikler geliştirebilen bir durumda yoluna devam etmek zorunda Türkiye. Şunu ben söyleyeyim, 2017 zor bir yıl olacak ama gerçekten şunun da altını çizmek gerekiyor. Tabii belli bir noktaya geldiğimiz zaman, bazı olaylarla karşılaşıp içeriklerini bildiğimiz zaman, olayları okuyup Türkiye'nin nereye gittiğini, bölgenin nereye gittiğini, olayların sizi nereye götürdüğünü de rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz, daha geniş bakabiliyorsunuz. Ben her şeye rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen bu yüzyılın Türkiye açısından Türkiye'nin yüzyılı olacağına inananlardanım. Bütün her şeye rağmen, bütün bu olumsuz gidişata rağmen göreceğiz hep beraber, hem Orta Doğu'da, hem Avrupa Birliği noktasında, hem Amerika ile ilişkiler noktasında, hem Suriye'de hem Irak'ta gerçekten Türkiye ile ilgili aslında pozitif gelişmelerin yakında başlayacağını da söyleyebilirim. Aslında 2020 sonrası, 2017 sonrası gerçekten Türkiye için pozitif gelişmeler bizi bekliyor olacak diye düşünüyorum ben Tanju Bey.
Biz de sizlerle aynı dilekleri taşıyoruz. Umarız her şey Türkiye için çok daha iyi olur önümüzdeki yıllarda. Sayın Batuhan Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftada yine birlikte olana dek kalın. Güzelliklerle,
ben
mutluluklarla.
İyi yayınlar.